Ayrım 12.
Bütün çelişkiler ilk bakışta göze görünmezler. Onun içindir ki diyalektikçi her zaman dış görünüşten gerçeğe gider ve hareketi hızlandırmak isterken onu engelleyen sabırsızlıklardan kaçınır. Şu ya da bu küçük bir memur RPF'ye oy veriyor. Le Aurore gazetesini okuyor, antikomünizm propagandasıyla besleniyor. Bu adam bir gerici midir? Bu memur RPF'ye oy veriyor, Le Aurore okuyorsa bu hoşnut olmadığı ve RPF'ye de ve Larore'de müttefikler bulacağına inandığı için. Onun davranışı kurbanı olduğu nesnel çelişkilerin öznel yansısıdır. Teoriye egemen olan bir militanın görevi, hoşnut olmayan bu küçük burjuvanın kendisinin de kurbanı olduğu kapitalizmin nesnel çelişkilerinin bilincine varmasına, bunları kendinde açıkça görmesine ve küçüklerin özgürlüğü adına büyük kapitalistlerin özgürlüğünü bağnazlıkla savunan RPF ve Larore'un değil, ancak proletaryanın bütün emekçilerle ittifakı halinde yürüttüğü savaşımın bu çelişkilere çözüm getirebileceğinin bilincine varmasına yardım etmektir. Bir gözlem, zorunlu bir şey olan çelişkileri araştırmanın fikir karışıklığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Karşıtların birliğini araştırmak bahanesiyle her şeyi birbirine karıştırmamalıdır. Kendisiyle çelişki halinde olan bir düşünce, diyalektik düşünce değildir. Niçin? Çünkü diyalektik bir düşünce çelişkiyi kavrar. Oysa kendisiyle çelişme halinde olan bir düşünce, çelişkinin kurbanıdır. Böyle bir düşünce karma karışık bir düşüncedir. Örnek, bazı burjuva ve sosyal demokrat yöneticiler yıllarca şöyle dediler. Vietnam'la görüşmelere girişmeyi ve barış yapmayı elbette ki istiyoruz. Ama Ho Chi Minh'le görüşmeyi istemiyoruz. Diyalektik olmayan bir uslamlama, çünkü gerçeğe sırt çeviriyor. Gerçekte barış yapmak, düşmanla görüşmelere girişmektir. Vietnam'da sömürgeci burjuvazinin düşmanı da Ho Chi Minh'tir. Başka hiç kimse değil. Görülüyor ki bu mantık yanlıştır. Eğer gene de nedenini kendimize soracak olursak, bu uslamlamanın yukarıdaki sözleri söyleyenlerin kurbanı oldukları nesnel bir çelişkiyi, yani savaşı sürdürmek isteyen sömürgecilerin çıkarları ile barış isteyen halkın çıkarları arasındaki çelişkiyi yansıttığı için yanlış olduğunu bulacağız. Demek ki yanlış ve karışık bir uslamlama tamamıyla nesnel ve diyalektik olan bir gerçeği ifade edebilir. Diyalektik tahlil, yanlış bir uslamlamadan onun gizlediği ya da bilmediği bir gerçeğe ulaşır. Yoklama soruları. Çelişkinin özgün niteliği nedir? Bir iki örnekle açıklayınız. Şu ya da bu büyük artistin, büyük bir yazarın yapıtında özgül ile evrenselin birliğini nasıl gerçekleştirebildiğini gösteriniz. Kesin bir örnekle ikincil bir çelişkinin nasıl baş çelişki haline gelebileceğini gösteriniz. Kesin bir örnekle bir çelişkinin ikincil yönünün nasıl başlıca yön haline geldiğini gösteriniz. Ne bakımdan Lenin'in ifadesine göre karşıtların savaşımı diyalektiğin çekirdeğidir. Sosyalizm diyalektik yöntemi bırakırsa neden soysuzlaşır? İkinci bölüm. Marksist felsefi materyalizmin incelenmesi. 8. ders. Materyalist dünya anlayışı nedir? 1. Materyalizm sözcüğünün iki anlamı. 2. Madde ve ruh. 3. Felsefenin temel sorunu. 4. İdealizm sözcüğünün iki anlamı. 5. Materyalizm ve idealizm teoride olduğu kadar pratikte de birbirlerine karşıdırlar. 6. Marksist felsefi materyalizm 3 temel çizgiyle ayırt edilir. Henüz incelemiş olduğumuz diyalektiği gerçek alemden, doğa ve toplumdan ayıracak olursak hiçbir anlam taşımaz. Almış olduğumuz bütün örnekler bunu göstermiştir. Daha birinci dersimizden başlayarak belirttik ki diyalektik gerçeğin kendisindedir. Onu gerçeğe akıl sokmamıştır. Eğer insan düşüncesi diyalektik ise bu kendisinden önce gerçeğin diyalektik olmasındandır. Diyalektik gerçek alemin diyalektiğidir. Bunun içindir ki Marksist teoride yöntem diyalektik olunca dünya anlayışı da materyalisttir. Şimdi açıklamaya çalıştığımız işte bu dünya anlayışıdır. 1. Materyalizm sözcüğünün iki anlamı. İkinci bir büyük karışıklığa karşı kendimizi korumalıyız. Marksist felsefe materyalisttir. Materyalist olmasıdır ki bu felsefenin ortaya çıkışından beri Marksizmin sınıf düşmanlarının sayısız saldırı ve kara çalmalarına uğramasına yol açmıştır. Aynı saldırı ve kara çalmalar daha antik çağda genel anlamında materyalizme karşı da yöneltilmiştir. Bu kara çalma ve saldırılar esas olarak materyalizm sözcüğünün anlamının kaba bir şekilde bozulmasından ibarettir. Materyalizm sözcüğünün doğru felsefi anlamı gizlenir, örtülür, onu gözden düşürmek, değersizleştirmek için niteliğine ahlaki bir anlam yakıştırılır. Böylece onlara bakarsanız materyalizm ahlaksızlık, sınırsızlık, frenlenmemiş bir zevk arzusu, insan ufkunun yalnızca maddi gereksinimlerle sınırlandırılması demektir. Kara çalma yeni bir kara çalma değil, eskiden de kilise tarafından mutluluk hakkını ve bu mutluluğun gerçekleşmiş olması için insan doğasının asıl gereksinimlerinin doyurulması gereğini tanıyan Epikuros felsefe okuluna karşı da kullanılmıştı. Papazlık geleneği ve daha sonra üniversiteci gelenek yüzyıllar boyunca Epikurosçu felsefeyi bilerek çarpıttı. Sonuçta materyalistler de Epikuros ordusunun sefihleri oluyordu. Gerçekte sözcük yalnızca bu anlamda alınmak istense bile o Gabriel Perry'e, George Pulitzer'e, Pierre Dimbaud'a ya da Beloyannis'e değil, devrimci proletaryaya değil, tas tamam burjuvazinin kendisine, kendi bolluk, gönenç ve zevklerini sömürülenlerin yoksulluğu üzerine kuran sömürücü sınıfa yaraşır. Engels bu kara çalmayı kendi sahiplerine geri çevirmiştir. Gerçek şu ki burada materyalizm sözcüğüne karşı dar kafalı burjuvaların ön yargısına, kökenli köy papazlarının eski kara çalmalarından alan bu ön yargıya bağışlanmaz bir ödün verilmektedir. Dar kafalı materyalizm dendiği zaman pis boğazlık, ayyaşlık, arsızlık, ten zevkleriyle şatafatlı bir yaşam sürdürmeyi, açgözlülük, cimrilik, doymaz bilmezlik, çıkar peşinde koşmayı ve borsa oyunlarını ve kendisinin gizliden gizliye kölesi olduğu bütün bu iğrenç kusurları anlar. Materyalizm sözcüğünün öz anlamı, doğru anlamı, onun felsefi anlamıdır. Bu anlamda materyalizm bir dünya anlayışıdır. Yani belli ilkelerden hareket ederek doğa görüngülerini ve bunun doğal sonucu olarak toplumsal yaşamın görüngülerini anlama ve yorumlama tarzıdır. Bu dünya görüşü her durumda ve koşulda uygulanan çeşitli bilimlerin temelidir. Her çeşit bilimsel çalışmalara sağlam bir temel, kısaca teori denen şeyi sağlayarak evrenin genel bir açıklamasını oluşturur. Bu dersin konusu materyalist teorinin temelinin ne olduğunu genel olarak belirlemektedir. 2. Madde ve ruh. Her şeyden önce materyalizm yani maddecilik sözünün türetildiği madde ile ne anlaşıldığını kesin olarak belirtmemiz gerekir. Dünya yani doğa ve toplum sonsuz derecede çok, sonsuz derecede çeşitli ve sayısız yönler taşıyan görüngüler gösterir. Bununla birlikte görüngülerin çeşitli yönleri arasında yapılabilecek bütün ayrımlar arasında bütün ötekilerden daha önemli olan ve önceden bir bilimsel inceleme yapmaksızın kavranabilen bir yön vardır. Herkes bilir ki gerçekten de gerçekte görebildiğimiz, dokunabildiğimiz, ölçebildiğimiz ve maddi denilen şeyler vardır. Öte yandan fikirlerimiz, duygularımız, isteklerimiz, anılarımız gibi ne görebildiğimiz, ne dokunabildiğimiz ve ne de ölçebildiğimiz ama ötekilerden daha az var olmayan şeyler de vardır. Bunların maddi olmadıklarını anlatmak için bunların düşünsel oldukları söylenir. Böylece var olan her şeyi iki alana paylaştırıyoruz. Maddi ya da düşünsel. Daha diyalektik bir biçimde de söylenebilir ve gerçek bir maddi yön ile bir de düşünsel yön sunar denebilir. Bir heykele biçim verecek olan bir heykelcinin fikri ile bitmiş, tamamlanmış heykel arasındaki farkı herkes anlar. Gene herkes anlar ki başka bir kişinin bu heykeli görmeden önce bu heykel hakkında bir fikri olamayacaktır. Bununla birlikte fikirler dil aracılığıyla aktarılabilirler. Böylece bu heykeli görmemiş olan kişi eğer heykelci ona ne yapmak istediğini, örneğin Henry Martin'in bir büstünü yapmak istediğini anlatırsa, heykel hakkında bir fikre sahip olabilecektir. Böylece maddi dünya, bize bu maddi dünyayı tasarımlayan, tasarımlarımız dediğimiz düşünsel bir dünya ile bir bakıma ikilenmiştir. Toplumsal yaşam alanında da maddi yön ile düşünsel yönü birbirine karıştırmaya izin verilmez. Bunun gibi sosyalist üretim tarzı, üretim araçlarının sosyalist mülkiyeti, Sovyetler Birliği'nde söz götürmez bir gerçektir. Bununla birlikte SFIO yöneticilerinin yanılttığı bir emekçinin bunlar hakkında sahip olduğu fikir, onun ilkesini bilen bir komünist militanın sahip olduğu fikirle hiç de aynı değildir. İşte burada da gene bir yanda gerçek, öte yanda da bu gerçek hakkında sahip olunan tasarımlar var. Bu köklü ayrım, toplumların gelişmesinin belirli bir evresinde bilim adına layık bilimlerin doğuşundan çok önce yalnızca kendi fikirlerinin gücüyle evrenin aslına uygun tutarlı bir tablosunu çizmeye çalışmış insanların hiçbirinin gözünden kaçmadı. Bunun içindir ki maddenin yanına başka bir ilke, ruh koymaya gidildi. Bu sözcük genel olarak bütün maddi olmayan şeyler alanını, yani bizim düşüncemizin olaylarından başka imgelememizin ürünlerini, düşlerimizdekiler gibi imgesel varlıkları belirtiyordu. Böylece ruhlara inanma, bir ruhlar dünyasının varlığına inanma ve en sonu dinlerin Tanrı dedikleri bir üstün ruh fikri oluştu. Görüyoruz ki maddenin ve ruhun ayrımı büyük bir önem taşıyor. Bunu kendini gösterdiği bütün biçimlerde bulup tanımayı bilmek gerekir. Örneğin bunu dinlerin can ile beden arasında yaptıkları ayrımda buluyoruz. Bazen madde ve ruh ifadeleri kullanmak yerine varlık ve düşünceden söz edilir ya da doğa ve bilinç karşı karşıya getirilir. Ama bu ayrım hep aynıdır. 3. Felsefenin temel sorunu. Bundan önceki tahlil, bilimlerin çağcıl gelişmesiyle hiç de aşılmış değildir. Gerçeğin maddi yönü ile düşünsel yönü arasındaki ayrım, bütün bilim adamlarının iyi bir felsefi formasyon edinmeleri için gereklidir de. Bilim adamı, madde ile kendisinin maddeden edindiği fikir arasında ayrım yapabilmelidir. Aynı şekilde militan, kendi arzuları ile gerçek olarak olanaklı olan arasında ayrım yapmasını bilmelidir. Bununla birlikte filozofların kendileri de ilk bakışta bu iki temel ilkenin felsefenin en genel ilkeleri, kavramları olduklarını açıkça göremediler. Ancak yavaş yavaş insan bilgilerinin gelişmesi sırasında bunun bilincine vardılar. Bunları kesin ve açık olarak ortaya çıkarmayı büyük Fransız filozofu Descartes başarmıştır. Bununla birlikte bugün bile burjuva üniversiteden nice filozoflar bütün inceliği ve yalınlığı içinde bu temel ayrımı ve bizi ulaştırdığı sonuçları bir türlü kavrayamamaktadır. Böyleleri bu bakımdan Marksizm okulunda yetişmiş bir işçi militandan daha geri durumdadırlar. Bütünü içinde dünyanın son tahlilde iki ilkeyle, yalnızca iki ilkeyle açıklandığı açıkça görülür görülmez, kaçınılmaz olarak felsefenin temel sorunlarıyla karşı karşıya gelinir. Şu halde denebilir ki, burjuva üniversite filozoflarının çoğu felsefenin temel sorununun yanına bile yaklaşmamışlardır. Hatta onu dikkate almayı bile reddederler. Bu sorunun kendilerine açıkça sorulmasını yasaklarlar. Bununla birlikte şunu göz önünde bulundurmak gerekir. Bütün felsefe tarihi çeşitli bilimlerde ifadelendirilen bu temel sorun çerçevesinde toplanan uzun tartışmalardan başka bir şey değildir. Başka başka biçimlerde formüle edilen bu temel sorun dönüp dolaşıp şuraya gelir. Kısacası dünyayı açıklamak için iki ilke, yalnızca iki ilke olduğu doğru ise bu iki ilkeden hangisi ötekini açıklar? Hangisi daha temel ilkedir? Birinci olan hangisidir, ötekinden türeyen hangisidir? Başı sonu olmayan, sonsuz olan ve bu yüzden de ötekini yaratan hangisidir? İşte felsefenin temel sorunu budur. Böyle bir sorunun, soruyu ne şekilde sorarsak soralım, ancak olanaklı iki yanıtı olabilir. Ya madde, yani varlık, doğa, başı sonu olmayan sonsuz ilktir ve ruh, düşünce, bilinç bundan türemiştir ya da ruh, düşünce yani bilinç, başı sonu olmayan sonsuz ilktir ve madde bundan türemiştir. İşte birinci yanıt felsefi materyalizmin temelini oluşturur. İkinciye gelince bu şu ya da bu biçimde felsefi idealizmden gelen bütün öğretilerde bulunur. Bu iki felsefi tutum her ne kadar kendi bünyelerinde tutarlı olan yalnızca bu felsefelerse de taban tabana birbirine karşıdırlar. İdealizm sözcüğünün iki anlamı. Daha fazla ilerlemeden idealizm sözcüğünün felsefi anlamının yerine kasıtlı olarak ahlaki bir anlam koyan materyalizm düşmanlarının kurduğu bir tuzaktan sakınmamız gerekir. Ahlaki anlamda bir ideal, yani ülkü, bencil, dar, perspektiflere, küçüklüklere ve benzeri karşılık olarak yüksek, soylu, yüce bir amaçtır. Ve bazen idealist sözcüğü, uygun olmayarak kendisini bir davaya adayan, gerçekleşecek ya da gerçekleşmeyecek bir fikre feda eden insanı belirtmek için kullanılır. Materyalizm düşmanları, dünyayı maddeden önce gelen bir ruh ile açıkladıkları için, pratikte de yalnız onların kendilerini bir fikre adayabileceklerine, yalnız onların bir ideale sahip olabileceklerine, sadece insanları inandırmak istediler elbette. Güzel bir safsata örneği. Gerçek bambaşkadır. Felsefi idealizm, fikir kurbanlarını esinleyebilmekte tek felsefe olmak şöyle dursun, genel olarak en canice işlere kılıf ödevi görür. Devrimci proletaryanın zaferinin, zevk eyleminin fedakarlık eylemine üstün gelmesi demek olarak kara çalması, devrimci barbarlığa karşı savaştıklarını iddia eden Oradour katillerininkinden olduğu gibi hain Petain'in dilinden de düşmüyordu. Materyalistlere gelince onlar, dediğimiz gibi fikirlerin varlığını hiçbir zaman yadsımazlar. Onların fikirlere verdikleri önemli rolü de göreceğiz. Pratikte bir işçi ideali olduğu açıktır. Devrimci proleterlerin bir ideali vardır, sosyalizm. Bu ideal en yüksek, en güçlü bir ideal de olsa en çıkarsız bir idealdir. Çünkü insanın öteki dünyadaki kişisel kurtuluş umudunun bu ideale hiçbir payı yoktur. Bu hiç de ufkunu iğrenç kapitalist gerçeğin ötesine genişletince mutlaka idealist olunması gerektiğini söyleyenlerin iddia ettikleri gibi bu devrimcilerin idealist ya da feragat sahibi Hristiyanlar olduklarını göstermez. Üstelik bu durmadan söz edilen ama gerçekleştirmek için hiçbir zaman hiçbir şeyin yapılmadığı bir düşün söz konusu olduğunu da göstermez. Devrimci proleterler gerçekleştirmeye niyetli oldukları bir ideale sahip bulunmaktadırlar. Ve bu gerçekleştirme onu ütopyadan olduğu kadar ikiyüzlülükten de koruyan materyalist bir dünya anlayışına dayanır. İdeal üstüne söylenen şatafatlı sözleri, emekçilere kabul ettirdiği sömürünün üstüne örtmeye çalıştığı asma yapraklarından başka bir şey olmayan idealist burjuvaziyi Engels bütün çıplaklığıyla ortaya koyar. Dar kafalı burjuva, idealizm sözcüğünden ise başkaları önünde göklere çıkardığı ama kendisi ancak her zamanki materyalist aşırıklarının zorunlu sonucu olan sıkıntı dönemlerini ya da bunalımları atlatması söz konusu olduğu sürece inandığı erdeme, insanlığa ve genellikle daha iyi bir dünyaya imanı anlar ve durmadan pek sevdiği şu nakaratı yineler. İnsan dediğin nedir ki? Yarı hayvan, yarı melek. 5. Materyalizm ve idealizm teoride olduğu kadar pratikte de birbirlerine karşıdırlar. Şimdi gene felsefenin temel sorusuna verilen iki yanıta dönebiliriz. Şurası açıktır ki bu iki yanıt mutlak şekilde birbirleriyle bağdaşmaz yanıtlardır. Ve bunlar içinde ancak bir tanesi doğru olabilir. Neden insanlar ilk bakışta doğru yanıtın hangisi olduğunu bilemediler? Bunu daha sonra idealizmin kaynakları konusunda göreceğiz. Şimdilik materyalizm ile idealizm kesin olarak birbirleriyle bağdaşmadıklarına, biri diğerine uzaklaştırdığına ve yalnız bir tek doğru yanıt olabileceğine göre bir çelişki karşısında bulunduğumuzu görmekle yetinelim. İdealizm ile materyalizm bir birlik oluştururlar. İki karşıt gibi ayrılmaz bir şekilde birbirlerine bağlıdırlar. Materyalizmin her ilerlemesi idealizme indirilmiş bir darbedir. Ve tersine materyalizmden her uzaklaşma idealizmin bir ilerlemesidir. Bu karşıtların birliği materyalizm ile idealizm arasındaki savaşımın kaçınılmaz olduğu, idealizm ile materyalizm arasında hiçbir sentez, hiçbir uzlaşma olamayacağı anlamına gelir. Bu nokta önemlidir. Çünkü Marksizmi bozmaya, olduğundan başka göstermeye çalışan bazı idealist filozoflar, diyalektik materyalizmin Marksizm-idealizm karşıtlığının bir sentezi, bir aşılması olacağını iddia ediyorlar. Böyle bir sentez gerçekte idealist metanın bir kılık değiştirmesinden başka bir şey değildir. Marx'ın diyalektik materyalizmin, materyalizm ile idealizm arasındaki eski çatışmayı artık günün konusu olmaktan çıkardığını yazdığı doğrudur. O bununla diyalektik materyalizmin bu bin yıllık tartışmayı kesin olarak materyalizmin lehine sonuçlandırma olanağını sağladığını, çünkü materyalizmin adam akıllı geliştiğini ve idealizmi onulmaz bir yenilgiye uğrattığını söylemek gerekiyordu. Şu halde demek ki diyalektik okurken gördüğümüz gibi uzlaşmayla, sentezle değil idealizme karşı savaşımla bu çelişki çözülebilir. Bu teorik savaşımın büyük bir pratik önemi vardır. Birbirlerine karşıt iki dünya anlayışı gerçekte pratikte birbirine karşıt iki tutuma komuta ederler. Bir yıldırım tehlikesi iki şekilde uzaklaştırılmaya çalışılır. Ya paratoner kurularak ya da tanrıya yakarıp mum yakarak. Birinci yöntem, yıldırımın belirli maddi nedenleri olan maddi bir olay olduğu ve bunun sonuçlarından da bilimsel bilginin ve tekniğin bize sağladığı yollarla sakınılabileceği fikrinden hareket eder. İkinci yöntem, yıldırımın her şeyden önce doğaüstü bir nedeni olan tanrısal öfkenin ve tanrı kudretinin bir işareti olduğu ve bundan ötürü de mum yakma ve dua gibi sihirli, büyülü çarelere başvurmak, insan ruhunun tanrının ruhu üzerindeki etkisini savuşturulmaya çalışması fikrinden hareket eder. Böylece gördüğümüz gibi olayların nedenlerini anlayış tarzı kaçınılmaz olarak farklı pratik yollarla birinci durumda materyalist, ikinci durumda idealist yollara başvurmaya götürür ve pratik sonuçları da farklı olur. Teoriye muhalefetin daha başka pratik sonuçları da vardır. Paratoner kullanımı yaygınlaştıkça daha az mum yakıldığını ve duadan da vazgeçildiğini anlamak güç bir şey değildir. Ve elbette ki bunun sonucu olarak saygınlığının azaldığını gören kilise, bilimin ilerlemesine, insanların saflığının, kolay inanırlığının azalmasına kötü bir gözle bakıyordu. Toplumsal yaşamın olayları söz konusu olduğu zaman da bu engelleme daha az gerçek değildir. Rabelais, Picrocole'nin Savaşı bölümünde iki tutumun belagatli bir tablosunu bıraktı bize. Saldırgan Picrocole, yağma etmeye niyetlendiği manastıra saldırdığı zaman keşişlerin çoğu mihrap dairesine kapanıyor ve ruhlarını Tanrı'ya emanet ediyorlar. Yalnız Giandes Antromeos, birader eline geçirdiği sağlam bir sopayla o zamana kadar meyve bahçelerini tahrip etmiş olan Picrocole'nin tutma askerlerine kıyasıya vurarak onları kapı dışarı ediyor. Bununla bir saldırgandan kurtulmak için karşı koymanın dua etmekten daha çok işe yaradığını gösteriyor. Bunun gibi Nazi saldırısına karşı ulusal direniş hareketi sırasında Katolikler işgalcilere karşı çeşitli savaşın biçimlerine katıldılar. İdealist felsefelerden yana olanların yaşamda materyalistçe davranmaları da genel bir olgudur. İdealizmin pratik tehlikeleri burada kendini gösterir. Rabelais'in keşişlerinin idealizmi pratikte saldırgana alanı boş bırakmak sonucuna varır. Aynı şekilde savaşa karşı somut eylemi reddeden ve genel olarak emperyalistlerin ve özel olarak Hitler'in iyi niyetine inanırmış gibi görünen pasifistlerin idealizmi pratik olarak Nazilere yardım ediyor ve 1939'da ölmektense kölelik sloganına arka çıkıyordu. Aynı şekilde bugün savaşın kaçınılmaz olduğu ve ona insanlığın günahlarının Tanrı tarafından verilmiş bir cezası gibi boyun eğmek, tevekkül göstermek gerektiği yolundaki idealist anlayış hala birçok Hristiyanı barış uğruna savaşımdan uzak tutmaktadır. Madem ki idealizm insanı böyle savaş kundakçılarına ve genel olarak sömürücü sınıflara alet olan tutumlara götürüyor, sömürücü sınıfların tarih boyunca idealizmi halk yığınları içinde isteklendirmek, geliştirmek ve desteklemek için bütün elverişli önlemleri almalarını anlamak hiç de güç değildir.